Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam Rolla May'i okuyoruz. Rolla May'in kitaplarından. Bu yaratma cesareti diye geçen hafta başlamıştık. Hocam onun bazı cesaret bölümlemeleri var.
Evet, bizim bildiğimiz hafta cesaret kavramından daha geniş anlamda kullanıyor.
Evet. Şimdi hocam bir tanesi fiziki cesaret. Esasında biliyorsunuz hocam fiziki cesaret, kahramanlık deyince, cesaret deyince akla daha çok fiziki cesaret geliyor.
Evet.
Savaşlarda vurmak, kırmak, tehlikeli işlere
giriş, gözü almak, gözü kara olmak.
Gözü kara olmak şeklinde. Bu hocam biraz Gazali'ye çok yakın, ilginç bir şekilde Rollo May. Bu fiziki diyor cesaret, kas geliştirmek, efendim insanlara böyle dayak atmak değil. Bu bedenimizle empati yapmak diyor hocam. Çok ilginç bir yorum getirmiş.
Evet. Yani empatinin empati neydi? Kendini başkasının yerine koyabilmek yani. Aslında bu da bir cesaret ama hani biraz derin düşündüğü zaman insan cesaret. Çünkü insan kendi içinden çıkabilmesi lazım. Kendi içinde hapsolmaması lazım. İnsan çok fazla ben merkezli olunca empati yapacak cesareti olmuyor. Çünkü empati yaptığı zaman kendi bütünlüğü dağılmaya başlıyor. Niye? Çünkü o ego merkezli olduğu için oradan açılmak ona şey geliyor, ters geliyor.
Şimdi hocam burada bunu şöyle bir şeye de sokmuş bu fiziki cesareti. Bugün diyor Amerikan toplumunda yoga, meditasyon ve Zen Budizm ve uzak doğudan gelen diğer felsefeler yayılmaya başladı. Ve bu felsefelerde yani vücudun bu tarafı öne çıkıyor diyor hocam. Hani tefekkür ederek, yoga yaparak başkalarınla hani aynileşmek mi diyelim hocam? Yani burada hocam birazcık insanların dertleri dertlenmek, o gücümüzü pozitif olarak kullanmak şeklinde söylüyor. Ben de hocam Gazali'den buldum bir şey. Gazali öfkenin cesaret, erkeklik ve izzeti nefis olarak algılanmasına şiddetle karşı çıkar. Avamın içine düştüğü bu hata sebebiyle insanların gönüllerinin hiddete meyledebileceğini ifade etmiştir. Yani hocam biz de genelde fiziki cesaret deyince hemen bir kavgada yani ilk yumruğu vuran kazanır. düşenin dostu olmaz. Önce sen vur düşür şeklinde. Çok yanlış bize bir anlayış da var. Ona hocam esasında.
Evet yani karşılık. Bizde hani bıçkın delikanlı, kabadayı tam bu modele karşılık geliyor. Yani ahlaki değerler konusunda bir kaygısı yok, umursamaz. Ama öbür tarafında vur kır işlerine geldiği zaman da bir kahraman rolünde. Halbuki mesela diyelim ki Osmanlı'da, Selçuklu'da, Osmanlı'da Alp kavramıyla ifade ediyor. Alp oluyorsun. Asker olmak Alp olmak demek.
Evet.
Alp erenlerden geliyor. Bir tasavvuf kültürüyle birlikte onu yoğuruyor. Yoksa öbür türlü sadece şey olduğunda hocam, güç kullanmak olduğunda hakikaten Gazali'nin vurguladığı gibi ortaya böyle psikopat, sosyopat tipler çıkar yani.
Hocam bu şecaat kavramını ben oradan ele aldım biraz da kahramanlık işte. Cahili döneminde hocam aynen böyle. Cahili döneminde bir adamın ünü kaç adam öldürdüğünde ölçülüyor.
Trabzon'da da Tonya'da derler ya hocam, kaç tane çentik atmış mesela tabancasına. Her çentik bir tane leşi var demek yani.
Allah Allah.
Birini öldürmüş. Hatta işte gelmiş adam, Tonya'da gezdiriyorlar. Tonyalı arkadaşlar çok bilir bu hikayeyi. Gezdiriyorlar. Bu vurdu vuruldu. Bu pisi pisine gitti.
Hiçbir şey yapamadı.
Hiçbir şey. Şimdi yalnız sonra hocam bir arkadaş Tonyalı mühendis soy araştırması yapıyor. Neresi çıkıyor dersiniz? Yemen.
Allah Allah.
Çok ilginç. Biraz derinlemesine araştırma yapıyor. Bu ne kadar artık Tonyalı arkadaşlarımız araştırsan bu mevzuyu. Yemen'de bir kabileler arası kan davası çıkınca Osmanlı iskan politikası gereği alıyor birini şeye getiriyormuş. Tonya'ya yerleştirmiş.
O problemi buraya taşımışlar yani.
Muhtemelen Tonya'da zaten şey var. Tonyalılar vardır. Muhtemelen yani biri birine dengelerler diye. Dengeli bir ilişki olur diye onları getirmişler. Yani vur kırda dengeli olmak.
Hocam şimdi çocuk yetiştiriyoruz hakikaten. Bazı ailelerde işte hep böyle vurucu kırıcı ol. Kimsenin gözünün yaşına bakma falan şeklinde hocam bir şey var. Teşvik var. Bazen de hocam aşırı bir
Sakınmacılık
var. Hocam ortayı bulmamız lazım. Çocuğun durumuna göre de. Çocuk hakikaten çok pısırık gibiyse hocam, çok fazla belki daha da savunmacı olmasını söylemek, artık hocam çocuğu ayak altında paspas yapabilir. O dengeyi hocam nasıl koruyacağız?
Evet, zaten sorunumuz, başlıca sorunumuz aslında şey, denge sorunu yani. Şimdi aşırıya kaçmak, ifrat ve tefrit gelenekteki ifadesiyle iki uca kaçmak çok yanlış.
Yani korkaklık da kötü.
Kötü bir şey.
Tehavür diyor hocam Gazali buna. Yani, olduk olmadık her yerde hemen atılmak bir kavgaya. Evet, kim haklı, evet. Kim haksız diye sormadın hocam.
Aynen öyle. Yani şimdilerde mesela öfke patlamaları çağımızda çok yaygın ve öfke kontrolü diye terapi programları var yani. Ama aslında şey, korkaklık daha yaygın. O da çekingenlik, hocam, ürkeklik.
Çok sıkıntı.
Tabii yani korkaklık ayrı, çekingenlik ve ürkeklik ayrı, utangaçlık. Mesela şöyle bir yanlış anlaşılma da oluyor. Haya sahibi olmak ile utangaç olmak karıştırılıyor.
Çok karışıyor hocam bu
Çok karıştırılıyor. Halbuki haya sahibi olmak insanın Allah'a günah işlemekten utanmasıdır yani.
İnsanlardan çekinmesi değil.
Değil. Mesela sosyal girişkenlik. Diyelim ki sufiler bu kadar sosyal girişkenliği olmasaydı hocam.
Tekke kuramazlar, tarikatlar yani büyümez.
Yani dört bir tarafına.
Nasıl
yani
giderlerdi?
Fatih Sultan daha İstanbul'a gitmeden çok önceleri dervişler gitmiş. Balkanlara gitmiş, Uzak Doğu'ya gitmiş. Arnold'un İntişarı İslam Tarihi kitabı var. İslam'ın yayılışını anlatıyor. Uzak Doğu'dan Afrika'ya, işte şeyden Adriyatik'e, Viyana'ya kapılarına kadar en önde giden hep şeyler. Dervişler.
Hocam Afrika'daki tekkelerin işlevi daha farklı. Orada biliyorsunuz açlık, kıtlık da oluyor mevsimlere göre.
Evet.
Hocam böyle ekinler işte efendim kaldırılınca insanlar tekkelere bağış yapıyor bol bol. Tekkelerin hocam ambarları doluyor buğdayla. Hocam zor zamanda da herkes gidip tekkede yemek yiyor.
Evet.
O kadar girişimci ki tekkeler. Acayip işler yapmışlar. Afrika'da İslam'ın yayılmasında çok ciddi işlevleri olmuş. Dediğiniz gibi yani utangaçlık, içine kapanıkla bunlar olmaz.
Olmaz. Şeyin Profesör Doktor Mustafa Kara Üstad'ın Tekke ve Zaviyedir kitabında da hakikaten şey. Yani ne kadar şey olduğunu görüyoruz yani.
Hocam bugün girişimcilik diyorlar bunu. Entrepreneurship diyorlar. Çok
evet.
Kıymetli bir saha biliyorsunuz.
Kesinlikle.
Bu sahada işte ders verenler acayip kazanıyor falan. Ha, girişimci nasıl olunur? Esasında hocam tekkeler soft power. Yani
yumuşak
çok güçlü ama evet. Yumuşak gözüküyor ama hocam yaptığı işler hiç yumuşak değil. Halkı evet. Doyuruyorsunuz. Oradaki şeyi düzeni sağlıyorsunuz. Hani biraz önce bir kardeşimiz bir vakfımızdan 3K demişti. Yani karın,
kalp ve kafa.
Yani vakıflarımız da bugün esasında hocam pek çok tasavvufi cemaatler de bunu yapıyor hala elhamdülillah. Yani hocam ölmüş bitmiş bir hareket değil o. Geçmişte tekkelerin yaptığı. Mesela gidiyor Suriye'de İmam Hatip açıyor. Hem de ekmek veriyor, karnı doyuruyor. Efendim oradaki dini bilgilerle gönlü doyuruyor. Bu hocam çok kıymetli bir girişimcilik bence. Yani herkesin. Hocam şimdi Suriye'ye biz gider miyiz mesela şu ortamda? Gitmek istemeyiz normal şartlarda.
Evet.
Yani böyle bir vakfın, böyle bir tekkenin ama himayesinde hocam insana çok rahat gidip orada hani kelle koltukta deyim yerindeyse
neyse, evet.
Hizmet edebiliyorlar. Esasında o zaman şunu söyleyelim mi hocam? Bu Rollo May'in dediği fiziki cesaret sufilerde hocam en üst mertebede var.
Kesinlikle. Aklıma hocam peygamberimizden gelen bir rivayet. Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir. Müslim sahihinde rivayet ediyor. Yani önemli olan şey kendi öfkenin üstesinden gelebilmek yani pehlivanlık
evet.
Bu. Yiğitlik bu. Yoksa o öfke patlamalarıyla kabadayılık yapmakla değil yani.
Hocam şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği toplum şöyle bir toplum. Hani dedi ki biraz önce sizin hocam eskiden toplumu gibi vurmak kırmak insanın şeyini artırıyor. Şerefini ve şanını. Ve hocam bir de çok yemek yedirmek. Araplarda hocam çok var bu misafirperverlik ama niyetleri biraz isimlere yayılsın, şöhretlere yayılsın. Bu yüzden Peygamber Efendimiz hocam tabii kolay değil işi. İnsanların en ufak bir şeyde silahı çekip birbirini vurduğu bir topluma, kan davalarının hocam böyle çok olduğu bir topluma gelmiş. En çok öğrettiği de bu öfke kontrolü. Yani fiziki cesaret demek başka bir insanı dövmek değildir. Tam tersine insanlara yardımcı olmak, rıfk ile, teenni ile, merhametle hareket etmek ve insanların derdine çözüm bulmaktır şeklinde hocam. Peygamber Efendimiz bu şekilde yönlendirmiş. O Arapların, o Bedevi Arapların hadsiz kahramanlık duygularını.
Evet.
Bu şekilde hocam, hala Kırgızistan'da falan kahramanlık deyince hocam at hırsızlığa geliyor. Mesela bir genç 20 yaşında kendini ispat etmek istiyorsa, gidip başka bir köyün atlarını çalarsa, önüne 5-10 tane at katıp getirirse, adam oldu şimdi gözüyle bakıyorlar. Yani böyle maalesef bazı toplumlarda çok yanlış algılar, anlayışlar olabiliyor. Esas kahramanlık hocam başkasının halini anlayıp ona yardımcı olmaktır.
Evet.
Mesela şimdi diyelim Çin'de eziyet çeken Türk kardeşlerimiz var. Afrika'da aç kalan insanlar var. Onlarla hocam empati yapıp fiziki güçlerimizi onların o açlığına, çaresizliğine belki çözüm olarak sunabilirsek bir başarı diyor Rola
evet,
Bey.
Evet, kesinlikle. Şimdi Orta Asya'daki Türkler ile, İslam öncesi Türkler ile İslamiyet'e girmeye başladığı zamandan itibaren ki Türklerin karakterine baktığınız zaman olağanüstü bir şey, farklılık var. Yani eskiden diyelim ki kontrolsüz bir güç deyim yerindeyse, burada kontrollü bir güce dönüşüyor. Şefkatle, merhametle sarmaş dolaş oluyor yani. Sadece güç kullanmak ön planda olmuyor.
Hocam bu hani Batılıların çevirdiği filmler var mesela. Batılılar askere gidiyor. Askerden gelince sendrom yaşıyor. İşte seri katil oluyor mesela. Her gördüğünü vurmaya, dövmeye başlıyor. Hocam Batılıların bizim Osmanlı ile alakalı anlamadıkları bir şey var. Ya bu Türkler barış zamanı kuzu kadar sakin, sessiz, evet, kavgadan, dövüşten çok uzak. Aynı adamı getiriyorsunuz askere, savaş zamanı da aslan kadar cesur. Nasıl oluyor hocam? Onlar bunu sağlayamıyorlar.
Evet.
Yani onlarda bu kahramanlığı yani tetiklemek için mesela sivillere ateş ettiriyorlar. Ne bileyim böyle hocam var ya, geçen Avustralyalılar Afganistan'da hani keyfin adam öldürmüşler. Öldürmeye alışalım. Evet. Hani bu iş alışmana olmaz.
Hocam bir ara İsrail bir turizm düzenliyordu. Turizm şu: insan avı. Şimdi Filistin, yani İsrail'in bile Filistin toprağı olarak gördüğü yerler var. Ama yerleşim diyor İsrail. İsrail'i yerleşimciler var.
Evet.
Yani bir din aslında işgalci yani orada, evet, da. Amerika'dan turistler getiriyor. Filistinlilerle ilgili bir riskli durum olduğu zaman onları da kullanıyorlar. Onlar şey, parayla bu işi para vererek yapıyor.
Ben de tadayım bu zevki.
Ha, insan öldürmeyi, insan ateş etmeyi, gerçek bir olayda insan ateş etmenin zevkini çıkartayım diye. Bunu bir turizme dönüştürmüştü İsrail. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Uzun bir dönem şey olmuştu. Haberlere de konu olmuştu bu.
İşte hocam bu Avustralya'daki o hangi hocam milletti, o küçük
aborjinler.
Aborjinleri avlamak için Afrika'da herkese insan avına çıkan, çok okuduk bunları yani, askerler insan avına çıkıyor resmen. Hani bir geyik avlar gibi.
Evet.
Bir zenci vatandaşı avlayacağım diye. Şimdi hocam hakikaten bu Batılıların cesareti artırmak için yaptıkları tamamen gangsterlik. Ama bizde öyle değil hocam. Bizde hocam tabii Kur'an-ı Kerim merkezli olduğumuz için.
Evet.
Savaşta Allah için savaşıyoruz. Orada canımızı hocam yani hiçbir şekilde sakınmıyoruz. Yani hakkı ayağa kaldırmak için kendi bedenimizi de feda ediyoruz. Gerçek bir kahramanlık var. Ama barış zamanında da müthiş bir munislik var hocam.
Evet, aslında yerine göre davranıyorsun. Yani doğru olan bu. Yani askerde, savaşta insanın o kadar sükunetli olması, o kadar şefkat ve merhametinin o kadar öne çıkması, ön planda onun olması olmaz. Bu tarafta da kahramanlığın öne çıkması doğru değil. Ha, kahramanlığa şefkat ve merhamet eşlik ediyorsa işte o ideal olan o yani.
Bizim bir hocamız vardı, Ali Murat Dalyal, Allah rahmet eylesin. Ya bu Türk milleti fetihlere alışmış bir millet. Yani dünyaya hakkı, adaleti taşıyacak. Onu yapamadığımız için son işte birkaç asırdır eski bir arabada 140-150 gidip kaza yapmak artık alışkanlık haline geldi diyordu. Hatta hocam ben şunu ilave edeyim buna. Mesela bugün bazı kardeşlerimiz maalesef ailece şiddeti kahramanlık sayıyor hocam. Yani hanıma el kaldırmak, ne bileyim evde şiddet uygulamak.
Evet,
hocam bu kahramanlık maalesef değildir. Bu esasında zayıflıktır.
Tabii, kesinlikle. Ya da diyelim ki yönetici astına illa fiziki şiddet değil, psikolojik şiddet uygulayabiliyor. Ya da güç sahibi zayıf bir insana gene psikolojik şiddet uygulayabiliyor. Bunlar dediğiniz gibi aslında kendi zayıflığının bir göstergesi yani. Ha, sen kahraman olduğunu mu iddia ediyorsun? Tamam, o zaman kalk düello yap bakalım yani. Eşit koşullarda şey evet. yap bakalım. Kavganı et ya da tartışmanı yap. Yani bir yandan diyelim ki çalışanının maaşını kesme tehdidinde bulunun, işten çıkartma. Öbür taraftan da adamdan haksız bir talepte bulun. Adam o talebini geri çeviremeyecek yani.
Tabii. O zaman hocam gücümüzü nasıl kullandığımızı çok kontrol etmemiz gerekiyor herhalde. Özellikle hocam güç pozisyondaysak. Hani aile reisi evet. hocam çocuklarımız üzerinde bir gücümüz var. Patronsunuz hocam, belki 1000 kişi çalışıyor emrinizde, belki 5000 kişi çalışıyor. Orada çok ciddi bir güç sahibisiniz. Özellikle kapitalist toplumlarda hocam bir işte çalışmak çok zor, iş bulmak. Hakikaten orada adamcağız senin emrinde yani.
Evet.
Orada hocam kontrolü kaybetmek çok zor ya.
Evet, yani işte orada peygamberimizin vurguladığı, yani gerçek pehlivan öfkesini yenebilen, nefsine hakim olabilen, kendine mukayyet olabilen insan. Yani önemli olan onu sağlamak yani.
O yüzden hocam yani bu fiziki cesaretimizi nasıl yönlendireceğiz? Burada hocam psikologlara, sosyologlara ciddi bir vazife düşüyor. Çünkü çocuklarımızı o şekilde yetiştiriyoruz mesela. Bazı anne babalar, erkek çocuklar özellikle, evet. hani vursun kırsın. Hocam ileride evlenince bu çocuk bu sefer eşine zulmetmeye başlıyor. Burada hocam tabii dengeyi bazen kaçırıyoruz. Bölgeden
tabii.
bölgeye de hocam kaçırabiliyoruz mesela.
Tabii hocam şiddet şöyle anlamını yitirdi bir açıdan. Şimdi mesela çocuk bilgisayar oyunlarında sürekli şiddet uygulayabiliyor.
Evet.
Mesela polis öldürüyor oyunda ya da düşmanı öldürüyor. Öldürmek ona oyun gelmeye başlıyor. Hmm. Şimdi mesela televizyon olmadığı zamanlarda hocam insanlar kaç tane ölmekte olan insan görüyordu? Ya da öldürme sahnesi görüyordu.
Çok
istisnaidir tabii, yani. Çok istisnai. Ama televizyonlarda hiç durmadan, sinemalarda hiç durmadan öldürme sahnesi görüyor. Öldürme ve ölme olayına karşı şey gelişiyor.
Duyarlılık.
Duyarsızlaşma. Hmm. Bu şeye benziyor. Mesela İstanbul'da her an deprem olabilir. Allah göstermesin. Şimdi ama sürekli bu duyguyla yaşamak insana ne geliyor? Zor geliyor. O zaman ne yapıyor?
Unutuyorsunuz.
Hmm. Yok sayıyor onu. Unutuyor. Görmezlikten geliyor. Şimdi şeyde de böyle. Buradaki sahne de böyle yani.
O zaman hocam bu olumsuz haberleri çok yaymamak lazım. İnsanlar okudukça
bir de şu insanlar da bir de insanlar da şey etmemeli. Bu kadar olumsuz haber dinlememeli. Yani seni ilgilendirmeyen haberleri hiç durmadan dinlemek. Hatta işte sürekli olarak bu tür haberleri medyadan taramak. Sosyal medya mesela aşırı derecede bu tür şey, paylaşımlarla dolu. Çok negatif bilgilerle. Üstelik bunların çoğunluğu da yalan yanlış yani. Hmm. Abartmalı, çarpıtmalı. Geçen bir mevzu oldu. Arkadaş Aksaray'da, üniversitede hoca. Ya dedim hocam bir gariplik var. Aksaray ile ilgili hangi haber duyuyorsam olumsuz ya dedim. Aksaray'da dedim hiç güzel bir haber olmuyor mu? Ben geldim.
Allah Allah.
Misafiriniz oldum. Orada üniversitede seminer vermiştim. Yani dedim bu şeyde mevzu olmuş hocam. Vali başkanlığında bir WhatsApp grubu var. Yani şeyle ilgili Aksaray'da sürekli negatif haberleri öne çıkartan muhabirler var.
Hmm.
Yani adam onu bir iş olarak görüyor. Adam şunu düşünmüyor. Toplamı düşünmüyor. Yani adam diyelim ki bir haber yapıyor. Negatif bir haber ilgi görüyor mu? Görüyor. Ondan sonra sürekli onlar peşinde koşturuyor. Ya iyi de Aksaray'dan iyi haberleri de çıkarttı yani.
Zaten hocam bu gazetecilik kültürü çok kötü. Yani illa kötü bir şey olsun. Çünkü normal şey, güzel şey hocam kimse okumuyor. Veya dinlemek
şöyle
istemiyor.
Aslında medya bunu uygun bir dille sunsa hocam onlar da okunur. Hmm. Mesela işte uluslararası ya da ulusal yarışmalar oluyor. Eğitimde iyi örnekler.
Evet.
Mesela
üslubunu bulsa o da güzel olur diyorsunuz.
Tabii. Hmm. Tabii. Ve nitekim mesela sosyal medyada her alanda iyi örnekler. Mesela bakıyorsun 60 yaşında köyde yaşayan bir teyze şeye başlamış. Resim sanatına başlamış. Bu bir sosyal medyada gündem oluyor. Sular seller gibi gidiyor. Ama onun gibi kaç tane örnek var? Çok var da ne yapmıyoruz? Bu iyi örneklerin peşine koşmuyoruz.
Koşmayınca kötü şeyler oluyor.
Ve sürekli kötü şeyler. Şimdi Mevlana şeyden bahsediyor. Hayallerden bahsediyor. İnsanın hayallerinin iyi olması.
Hocam şu hayalleri ikinci bölümde inşallah.
Tamam hocam.
Biraz da merak etsin dinleyicilerimiz.
Eyvallah.
Muhterem dinleyicilerimiz kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam güzel bir konuya giriyordunuz da ben yani evet, kaynamasın hocam diye, güzel hayal kurmak, güzel düşünmek. Mevlana Hazretleri diyor hocam sen ne düşünürsen olsun. Yani bazen diyor biyologlar sen ne yersen olsun.
Evet evet evet.
Mevlana bunu bu şekilde hocam değiştirmiş.
Sonraki der Mevlana'yı referans almış belki de.
Hatta diyor hocam sen
Mevlana daha gülü, eski yani.
Gülü düşünürsen gülsün.
Evet.
Dikeni düşünürsen dikensin diyor.
Dikensin.
Hocam.
Şimdi diyor bahçende diyor diken de var, gül de var. Tamam, gülünde dikeni var ama bir de salt diken var yani. Ya da ısırgan otu biz çocukken çok çekmiştik. Sen sulayacaksın. Gülü sulamıyorsun, çiçeği sulamıyorsun. Gidip şeyi suluyorsun.
Dikeni suluyorsun.
Isırgan otunu ve dikeni suluyorsun. Elbette sürekli onu beslersen böyle olur. Mesnevi'de hocam, ikinci ciltte Mevlana, insan evladı hayalle gelişir diyor. Hayalleri güzelse onunla rahatlaşır. Eğer gözünde kötü hayaller görünürse ateşten eriyen mum gibi erir gider. Yılanların, akreplerin içinde bile olsan Allah seni güzel hayallerle avutursa yılanlar, akrepler sana munis olur. Çünkü hayalin aşağılık şeyleri altın yapan bir kimyadır. Sabır güzel hayallerle tatlaşır. Çünkü her şeyden evvel içinde bulunduğun sıkıntıdan kurtulma hayaline düşersin. Mesela ilginç bir şey hocam. Bunun tekniğe dönüştürülmüş kullanılan yaratıcı imgelem tekniği denilen bir teknik var mesela.
Evet, yaratıcı
imgelem tekniği.
İmgelem hocam tefekkür
şey,
mü?
Aslında şey, bizdeki mütehayyileye karşılık geliyor yani. Hayal gücünü.
Pozitif düşünce.
Pozitif düşünme. Mesela bu özellikle bilimde, sanatta, sporda zirvelere doğru tırmanan insanlarda varmış. Mesela o işin yapabileceğine dair ve yapıyor olduğuna dair hayalinde canlandırırmış. Mesela diyelim ki bir sporcu diyelim ki golü nasıl atacağına dair kendi hayalinde sürekli o sahneyi canlandırıyor. Ya da bir dağcı zirveye tırmanışını kendi hayalinde defalarca yaşıyor. Şimdi bunları ama diyelim ki bunları düşünürken sürekli işte bir aksilik oldu, bir problem oldu, bir sorun oldu. Sürekli bu problem ve sorunları düşündüğünde o hayalin şey olmuyor işte.
Gerçek hayal olmuyor.
Gerçekleştiremiyorsun yani. Sen kendi kendine ket vuruyorsun. Tamam, gerçek yaşamda problem çıkabilir eyvallah ama o hayal senin bir motivasyon kaynağın olmalı yani.
Hocam diyor ki işte pozitif düşüncenin gücü diye kitaplar yazılıyor ya pek çok.
Evet, evet.
Burada diyor ki Mevlana yani sen pozitif düşündükçe o yılanlar, akrepler dahi seninle munis olur.
Evet.
Yani o negatif durumlar bile zamanla hocam size yardımcı olmaya başlar.
Çünkü onları şey olarak kullanmaya başlıyorsun.
Atlama taşı sen gibi diyelim.
Evet. Tramplen ben diyecektim. Atlama taşı olarak kullanıyorsun
hocam
yani.
Eyvallah.
Onu sadece bir engel olarak görmüyorsun. Tam tersi. O engeli bir daha yukarıya çıkma. Diyelim ki sırıkta yüksek atlama sporu var hocam yani. Şimdi yukarıya çıktıkça ne oluyor? Yani rekora doğru gidiyorsun yani. Çıta yükseldikçe. Tamam, zor bir şey. Yükselsin ama bu sayede rekor atlayışını gerçekleştirebileceksin yani.
Hocam İmam Gazali bu konuda çok güzel bir öfke terapisi sunuyor bize. Bir adamcağız tüccar, pazarda esnaf. Mesela birisi geliyor alışveriş yapacak. Kaç lira bu? 20 lira. Ben 10 liraya gördüm yan tezgahta deyince. Biliyor çünkü tüccar onun toptan fiyatı da 18 lira. Yakasını yapışıyor müşterinin. Çabuk bir oraya götür. Şu dar alacağım, 100 top alacağım diyor mesela kumaşsa. Yalana karşı tahammül yok adamın ama bu sefer rezil oluyor. Müşteri dövmüş oluyor.
Evet.
İnsanlar ondan korkmaya başlıyor. Ya bu adam çok deli bir herif. Dükkana gelen her müşteriyi. Hocam müşteri boşbazlık yapar, söyleyebilir falan. Bu adamı şimdi hocam terapi yapıyorlar. Ufak ufak böyle hani alıştıran. Adam birine para veriyor. Gel diyor evde diyor. Beni kıdırcık laflar ama tek başıma ben evde yalnızken diyor. Geliyor sen diyor ahmaksın, senin gibi tüccar mı olur mesela. Alıyor hocam 10 lirasını gidiyor. Ertesi gün diyor ki tekrar gel ama bu sefer eve diyor birkaç kişi çağırdım. Misafirlerin yanında beni diyor. Tersle. Bu sefer misafirlerin yanında daha kalabalık. En son diyor gel diyor. Benim çarşıdaki dükkanımda beni küçük düşür. Hocam şimdi yani kahramanlığı sabıra çeviriyorsunuz. Adam gelip bu sefer dükkanını hakaret edince diyor ki bütün pazar esnafı eyvah diyor şimdi bunu kesin öldürür. Yok, o da hiçbir şey yapmıyor hocam, gayet sakin. Şimdi hocam bu fiziki cesareti burada bak şey çevirdik. Bunun terapisini de hocam gösteriyor.
Evet. Gazali Hazretleri. Yani, şimdi tabii burada dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Ya biz insanların hakaretlerini mi dinleyelim anlamında? O anlamda değil. Şunu,
bu terapi işte hocam kısa bir süreliğine.
Şunu bilmesi lazım. Birisi seni kızdırmak istiyor. bir hareket yapıyor, kızıyorsun.
Tabii.
Üzmek istiyor, bir laf söylüyor, üzülüyorsun. Seni darlamak istiyor, sen onun dediğini yapıyorsun da, yani aslında senin duygularını kim yönetiyor?
Başkası yönetiyor.
O yönetiyor. Adam seni kızdırmak istediği bir şey söylüyorsa, umursamaz davranarak mesela birdenbire ona meydan okuyabilirsin yani.
Tabii.
Çünkü onun maksadı zaten seni kırmak, üzmek, darlamak, sıkıntıya sokmak yani. Ona bu ne demektir? Sen duygularını yönetmesi için adama izin veriyorsun. Ya birisinin senin beynine girip nasıl düşüneceğine karar vermesi düşmanın diyelim ki. İster misin?
İstemeyiz. Hayır.
Yani bu düşüncelerimi ben yönetmeliyim. İyi de duygularını niye başkasına yönettiriyorsun o zaman?
Hocam hiçbirimiz cebimizdeki cüzdanın başkasının yönetmesini ister miyiz?
Ya evet.
Değil mi? İstemeyiz.
Orada direniyor. Burada hemen şu denecek. Ama burada bu tepkiyi vermem lazım işte.
Verme.
Yok. O tepki bizim otomatik tepkimiz. Düşünerek, bilerek verdiğimiz bir tepki değil. Bir de bu öğrendiğimiz bir tepkidir. Farklı tepkiler pekala mümkündür yani.
Şimdi hocam mesela bu esnafın durumuna getirirsek, şimdi esnaf öncesinde kızıp müşteri dövmeye kalkıyordu.
Evet.
Çünkü müşteri ona yalan söyledi. Şimdi artık bu terapiden sonra hani müşteri böyle ufak tefek yalan söyler hocam. Pazarda olur, oluyor böyle şeyler pazarlarda.
Evet.
Tabii kardeşim, sen oradan alışverişini yaparsın. Güle güle, tekrar bekleriz deyip göndermek mi güzel hocam? Belki müşteri geri gelecek biraz sonra. Sizin verdiğiniz gerçek fiyat onun hoşuna gidecek ama o anda sizi yani tepkinizi ölçmek için hocam biz de bunu çok yapardık. Hani evvelden pazarlık usulü çok vardı hocam. Mağazaya girersiniz, çok beğendiniz, fiyatı çok makul ama yine de hani bir pazarlık olsun diye aşağıdan atarsınız fiyatı falan. Sonra almayacak gibi gidersiniz, tekrar başkasını gönderip aldırırsınız veya kendiniz. Hocam bunlar oluyor ticarette.
Evet.
Şimdi bizim ecdadımız hocam inanın şu anda batıdaki en gelişmiş tekniklere yakın teknikleri de kitaplarında yazmışlar hocam. Öfke nasıl kontrol edilir? Fiziki cesaret. Yani hocam her gelen müşterinin boğazına yapışmak fiziki cesaret mi yani şimdi? Değil esasında. Belki bir günde daha cesur çıkar, çeker vurur yani esnafı. Hmm. O yüzden hani bizim eserlerimiz hocam İhya başta olmak üzere, hele Mevlana hocam oradan geldi yani, biraz önce okuduğumuz çok güzel belirtti.
Evet.
Yani hayallerin güzel olursa diyor, akrepler yılanlar sana dost olur.
Evet.
Akrep ve yılanların içinde yaşarsın. Ama onlar hocam düşüncenin, gerçi hocam siz şey diyorsunuz, polyanacı olmayalım diyorsunuz ama ha,
işte o ayrı. Sınır.
He. Tabii.
Yani bütün bunları biz söylerken şey olalım, polyanacı olalım, o değil. Ama polyanacı olmadan da insan iyimser olabilir. Buna gerçekçi iyimserlik diyor psikologlar. Gerçekçi iyimser. Yani fantastik iyimserlik değil. Şeyinki fantastik iyimserlik. Polyanacılık yani. Hatta bir karikatür var. Bir kız oynaya zıplaya geliyor. Mutluluktan uçuyorum falan filan diyor. Meğer şey etmiş. 10 tane kelebek yutmuş.
Allah Allah.
Şimdi,
eyvallah.
Hani mutluluk esasında dedin ya, içimde kelebekler uçuşuyor. Uçuşuyor. Evet, gerçekten kelebek yutmuş. Tabii karikatür bu. Gerçeği şey etmek lazım yani.
Evet.
Gerçekçi olmak lazım. Burada insanlar şunu karıştırabiliyor. Bir zaman bir arkadaşla konuşuyoruz. Arkadaş bana dedi ki, hocam dedi, ben karamsar değilim, ortalık kapkaranlık.
Hocam ne kadar güzel ya. Yani ben karamsar çok iyiyim diyor ama onu söylerken de ne kadar karamsar olduğunu söylüyor.
Şey, Martin Seligman pozitif psikolojinin öncülerinden adam bir şey yapıyor hocam, test yapıyor. Testin başında diyor ki, sen kendine diyor, başta daha testi doldurmadan iyimser misin, kötümser misin diye yaz diyor. Yazıyor adam, işaretliyor iyimser. Çoğunluğu, büyük çoğunluk iyimserim diye işaretliyor. Testin sonucuna bakıyorlar hocam, adam kötümser veya kadın.
Ama kötümser. Farkında değil.
Her şey diyor, insanların epey bir kısmı kötümser olduğunu farkında değil. Üstelik kendini iyimser zannediyor. Hani dese ki ben normalim yani, iyimser de kötümser de değilim dese başka bir şey. İyimser olarak düşünüyor kendisine. Demek ki kendisiyle ilgili algısı problemli yani.
Hocam bu fiziki cesareti bitirmeden önce belki bir konuya ufakçık değinmiştik. Hani bazen de korkaklık da bir fazilet değil. Bunu hocam İmam Gazali şöyle söylüyor. Yani insan namusunu, ailesini, sevdiklerini, malını ve canını korumak için hiçbir şey yapmıyorsa bu da hocam makbul bir şey değil.
Evet.
Artık öfke kontrolünün ötesinde bir şey. Bu tamamen artık hocam öğrenilmiş çaresizliğe giriyor. İnsan malı, canı, vatanı, milleti, ailesi, namusu, Kur'an'ı, dini söz konusu olduğunda hocam ayağa kalkmasını da bilmeli yani. Şimdi hocam bize şöyle aşırılık oluyor. Adam sıfır sebepten dolayı birini trafikte öldürebiliyor. Ailesine zarar verebiliyor. Sonra bir daha ciddi bir konu geliyor. Yani dini, vatanı falan, millet tehlikede. Ama bana ne canım?
Olabiliyor.
Başkası evet. Şey yapsın, kurtarsın
yani
memleketi.
Yani bizim Türk milleti olarak hocam trafikteki şeyimiz çok yüksek.
Şiddetimiz.
Evet, yani orada yüksek gerilim filmindeymişiz gibi davranıyoruz. Verdiğimiz reaksiyonlar, ben de eskiden mesela öyleydim. Epeyce kendimi şey ettim, dizginledim. Hatta birkaç kez arkadaşlar beni uyardı. Yolda seni gördük, arabayla gidiyorsun, biz de arabadayız, korna çaldık, ilgilenmedin. Hatta seni taciz ettik, umursamadı. Şerit değişti.
Bu da biraz fazla dediler.
Bir açıdan şöyle, bir açıdan fazla doğru da. Şöyle hocam, sonuçta trafikte o kadar çok serseri davranış var ki, hepsine hak ettiği karşılığı vermeye kalkarsak
arabayı bırakıp başka bir şey yapmanız lazım yolda.
Mesela sinirler boşalır insanın. Tabii. Bir de ona cevap vereyim derken hocam şey yaparsın.
Kazaya
sebep olursun tabii, yani.
Tabii.
Öyle bir risk var. Başkasına kazaya sebep ol. Çünkü orada bir tür akrobasi, iplerde oynuyorsun, trafik öyle. Bir yanlış harekette akrobat düşecek.
Hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Bu fiziki cesarette, gerçi bunu rollamaya söylememiş ama bunu trafiğe uyarlarsak hakikaten trafikte hocam çok cesur olmak doğru değil.
Tabii ihtiyat. Yani korku kötü bir şey olarak görülür de korkunun pozitif tarafı da vardır. Can güvenliğini korumak, insanın kendi varlığını, bütünlüğünü korumak konusunda bir şey vermesi gerekiyor.
Hocam şimdi bazen trafikte en çok dikkatimi şu çekiyor. Hani bazı arabaların emniyet şeridine gitme hakkı var. Şimdi trafik durgun. Hocam sağımda emniyet şeridinde adam 80-100 ile gidiyor. Ya emniyet şeridi demek biraz ötede birisinin tekeri patlamıştır. Arabası evet, bozulmuştur. Evet. Ki hocam böyle bir kazada ben duydum
oluyor,
yani.
Oluyor tabii tabii.
Bir arkadaşımın yakını o keyfine, yani hakkı da yok esasında. Hocam 80-100 ile giderken emniyet şeridinde bir kızcağızın arabasının tekeri patlamış herhalde.
Çekmiş kenar, ona bitti.
Onu bakarken arkada kızcağızı katletmiş. Şimdi hani hocam biz Türkler bazen bu fiziki cesaretimizi trafikte, aile içi şiddette falan çok gösteriyoruz. Halbuki burada değil de vatana, millete hizmet etmek, dinimize hizmet etmek, insanlara hocam ekmek ulaştırmak, eğitim ulaştırmak. Şimdi hocam Suriye gidip orada okul açan mı cesur? Afrika'ya gidip oradaki açlara yardım eden mi daha cesur? Yoksa evde hanımını döven veya ne bileyim okulda arkadaşını itekleyen veya iş yerinde arkadaşına baskı yapan, onu yıldıran bir insan mı daha hocam cesur? Bunun cevabını her düşünmemiz lazım diye düşünüyorum.
Evet. Yani sonuçta dengeye geliyoruz yani.
Evet.
Denge hakikaten olağanüstü derecede önemli. Friedrich Schum var. İsviçreli bir sanatçı. Müslüman olduktan sonra İsa Nureddin adını alıyor. İslam diye kitabı var hocam. Adam mesela İslam'ı tanımlarken şey olarak tanımlıyor. Denge dini olarak tanımlıyor.
Hocam bunu Gazali söylüyor ya. Ben en eski Gazali'de gördüm. Hatta şöyle söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, beni Hud suresi İhtiyarlattı derken ya Resulallah, hangi ayet? Festakimu kema ümürtüm. Allah'ın emrettiği şekilde dosdoğru olun ayeti beni kocattı. Diyorlar ki İmam Gazali, peygamber için doğru olmak zor değildir. Çok kolaydır. Peygamberlerin kalbinde şey olmadığı için hocam, günah işleme duygusu alındığı için belli oranda ismet sahibi. Ama diyor peygamberler de doğruluğun oranını tespitte sıkıntı yaşarlar. Ne demek hocam mesela? Şimdi hocam siz gidiyorsunuz, trafik ışıklarına bir dilenci geldi. Çıkardığınız bütün maaşınızı verdiniz hani bu fakir zavallı ışıkta beklemesin diye. Bu diyor mesela, hani Gazali bunu söylüyor, ben de hocam bu yorum ben yapıyorum. Bu dengesiz davranış hocam. Siz bütün maaşınızı verseniz o arkadaş burada akşama kadar bekliyor, bir. İkincisi elindeki parayı başkası alıyor, çete belki olabilir. Bu dengesiz de, ona bir lira verip hocam, hani ayet-i kerime diyor dilenciyi kovma diye. 50 kuruş versen de yeter hocam, yerine göre bakacaksın duruma. Ama yan komşun hocam aç, biliyorsun adam kanser olmuş, ilaç parası yetişmiyor falan filan. Hocam oraya 1 lira vermek şimdi denge mi? 1 liraya bir şey alınmaz yani. Hani adamın evet, ailesi, çoluğu, çocuğu sefahatinde yaşarken de 10 lira verseniz de az. Belki oraya hocam buraya bütün maaşınızı verseniz yerinde olabilir. Hani o dengeyi hocam çok güzel anlatmış İmam Gazali.
Evet.
Yani bizim diyor en büyük problemimiz dengesizlik diyor. İyilikte ve kötülükte hocam.
Evet.
Hani bazen dediğiniz gibi iyilikte de dengesizlik olabiliyor.
Halbuki terazide tabii denge şeydir. Duruma ve koşullara göre denge davranışı değişir. Öyle statik bir yerde durmaz yani. Ama sonuçta bir şey var. Ölçülü olmak diye bir şey var yani. ölçüyü kaçırdığın zaman dengeyi bozmuşsun demektir yani. Şimdi mesela bizde geleneksel bakkallar hocam terazide müşteriye verdik şeyi az biraz fazla koyar.
Çok güzel hocam bir alışkanlık.
Şimdi bu
ya.
Mesela bu da dengedir. Bu da ölçülü olmaktır. Ama diyelim ki adam terazinin öbür tarafı tam oturacak kadar doldurursa ona, o zaman da zarar edersin, yürütemezsin işini yani.
Evet.
Ya da diyelim ki şimdi pastanelerin yaptığı, diyelim ki çok lüks bir pasta alıyor hocam. Pastayı çok kalın bir kartona kutuya koyuyor ama şeyi de ona dahil ediyor.
Fiyatı.
Tartıyor. Pastanın fiyatını hocam kutuyu satıyor yani.
Yani kutunun kilosu diyelim ki 20 TL, pastanınki 100 TL veya aldığınız o
veya güzel 250 kuda. TL. Evet.
Evet. Ne oluyor? Size 20 liraya aldığı kutuyu pasta fiyatına satmış oluyor.
Satmış oluyor.
Hocam hakikaten yani bu denge meselesini bizim ecdadımız şöyle çözmüş herhalde hocam. Bir parçak benden geçsin demiş. Mesela adam satıcı ya hocam şimdi.
Evet, evet.
Size bir kilo diyelim ki şeker verecek. Bir kilo 20-30 gram veriyor. 50 gram veriyor. Neyse hocam. Yani o da benden gitsin de ahirette diyor. Bu adam benim yakama yapışmasın. Hocam bizim ecdadımız çok güzel çözümler üretmiş. Bugün hocam modern hayatta bu da yok maalesef. Şimdi bu elektronik şeyler var.
Evet.
O 5 gramı da tartıyor. Yani evet. 1 kilo 7 gram gelse hocam aldığınız şey neyse. Yani artık o cömertlik de biraz azaldı maalesef esnaflıkta.
Evet, aslında orada da şey edebilir. Az biraz fazla yapabilir istese ama ya yeter ki şey olsun. Yani haksızlık yapmasın. Yeter. O noktayı korusa yani.
Eyvallah. Şimdi hocam belki bu hafta çok yetişmez ama ben size haftaya işleyeceğimiz konuyu da söyleyeyim. Bu da çok önemli mesele hocam. Çünkü bizi çok ilgilendiriyor. Yani hocam Rolami hakikaten filozof bir adam yani. Normal bir adama benzemiyor. Ahlaki cesaret diyor hocam. Geçen yani bu birincisi fiziki cesaretti.
Evet.
Ahlaken de cesur olmamız lazım. Toplumdaki haksızlıklara, efendim olumsuzluklara ayağa kalkıp dur dememiz lazım diyor hocam Rolami. Birkaç cümle alayım hocam, haftaya başlayalım bu konuya.
Evet, yani kul hakkı diye bir şey var. Şimdi bir kulun hakkı ihlal ediliyor gözünün önünde ve senin de müdahale imkanın var. Gücün var, imkanın var, nüfuzun var. Bunu yapmasan aslında ona eşlik ediyorsun. O
ortak olmuş oluyorsun.
Ortak olmuş oluyorsun yani. Diyelim ki insanlar eşit işe eşit ücret istiyor. Şimdi burada taraf olmak gerekiyor. Burada tarafsız olmak yanlış bir şeydir yani. Ya da diyelim ki bazı çalışma şeylerinde, sistemlerinde bakıyorsunuz. Bir arkadaşım var böyle de onun için diyorum yani. Bütün bayramlarda, seyranlarda bizim arkadaşımız şey nöbetçi. Ya diyorum niye böyle yapıyorsun yani? Niye hep sen nöbetçi oluyorsun? Ya diyor işte herkesin bir şeyi oluyor, mazereti oluyor. Ya sen de insansın yani. Hani can dayanmaz ki. Şu, diyelim ki senin koşulların gereği burada daha fazla özellikle bulunabilirsin ama bu bütün bayramları, bütün seyranları kaplarsa.
Aileni ihmal edersen tabii.
Aileni ihmal edersin, arkadaşlarını ihmal edersin, kendini ihmal edersin. Çünkü onlar aynı zamanda senin için bir nefes alma zamanı
tabii,
yani.
Tabii. O zaman hocam biz inşallah haftaya bu ahlaki cesareti konusunu daha detaylıca ele alalım. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.